Ayrım 2.
Meliçi, Tanrı tanığımdır ki içki aklıma gelen en son şey diyerek onun gönlünü almak istedi ama Angela ağlamaya başlamıştı. Oğlunun vaftiz gününde bile içki içmeyi düşünüyorsun. Delia, bir Kuzey İrlandalı'dan başka ne beklenir dedi. Meliçi bir ona bir karısına baktı. Başındaki kepi gözlerinin üstüne çekip ellerini ceplerine soktu. Antrim'de biz böyle yaparız dedi ve Kör Caddesi'ni bir solukta kat ederek Atlantik Caddesi'ndeki bara yollandı. Oğlunun vaftiz günü şerefine dostlarının ona içki ısmarlayacağından emindi. Flomena'nın evinde iki kız kardeşle kocaları yiyip içerken Angela bir köşede oturmuş bir yandan ağlıyor bir yandan bebeğini emziriyordu. Flomena ağzında kocaman bir ekmek ve bir parça domuz etiyle Angela'yı azarlamaya başladı. Enayiliğine doyma. Git sen Allah'ın kaçığına aşık ol. Ah Angela, onunla hiç evlenmemeliydin. Çocuğun biri evlat edinirdi. Sen de özgür bir kadın olarak hayatına devam ederdin. Angela daha beter ağlamaya başladı. Sus Angela, sus. Bu sefer Delia lafa girdi. Kimsenin kabahati değil, kendin yaptın. Kuzeylinin biriyle evlenirsen böyle olur. Meriç'in Katolik bile olduğunu sanmıyorum. O tam bir presbiteryan, Jimmy. Kapa çeneni. Flomena da yerinde olsa başka çocuk yapmam dedi. Kocanın işi gücü yok. Böyle içmeye devam ederse bir baltaya sap olacağı da yok. Anladın mı Angela? Başka çocuk yok. Beni dinliyor musun? Dinliyorum Flomena. Bir yıl sonra Angela ile Meliçi'nin bir çocukları daha oldu. Angela ona Meliçi adını taktı. Göbek adı olarak da çocuğun babasının erkek kardeşi Gerard'ın adını verdi. McNamara kardeşler Angela'nın aklı başına gelene kadar artık ona hiçbir şekilde yardım etmeyeceklerini söylediler. Kocaları da bu kararı onayladı. Brooklyn'de kardeşim Meliçi ile Clarkson meydanındaki çocuk parkındayız. O 2 yaşında, bense 3. Tahterevalliye biniyoruz. Bir aşağı bir yukarı. Meliçe yükseliyor, ben alçalıyorum. Meliçe'yi alçalıyor ve tahterevalli yere çarpıyor. Meliçe can havliyle bağırıyor. Eli ağzında ve kan akıyor. Tanrım, kan çok kötü bir şeydir. Annem beni öldürecek. İşte parkın karşı tarafından bize doğru geliyor. Kanının büyüklüğü yüzünden pek hızlı koşamıyor. Ne yaptın? Çocuğa ne yaptın? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne yaptığımı da bilmiyorum ya. Annem kulağıma yapışarak eve git diyor. Doğru yatağına. Yatağıma mı? Günün ortasında mı? Annem parkın çıkışına doğru beni itekliyor. Hadi git. Meliçi'yi alıp koca karnıyla yalpalaya yalpalaya uzaklaşıyor. Babamın arkadaşı Mr. McAdory bizim evin önünde karısıyla çöplüğe atılmış bir köpeğin başında durmuşlar. Köpeğin başı kan içinde. Meliçi'nin ağzından gelen kanların renginde. Meliçi'de köpek kanı var. Köpekte de Meliçi kanı. Mr. McAdory'in elini çekiştirip Meliçi'nin de köpek gibi kanı olduğunu söylüyor. Tabii Francis diyor. Kedilerde de aynı kan var. Eski Moğollarda da. Hepimizin kanı aynı. Karısı Mini, sussana diyor. Den, sussana. Zavallı çocuğun aklını karıştırıyorsun. Sonra bana dönüp köpeğe bir arabanın çarptığını ve zavallı hayvanın ölmeden kaldırıma kadar sürüne sürüne geldiğini anlatıyor. Evine gelmek istedi. Zavallı diyor. Mr. McAdory, haydi diyor. Francis, içeri gir bakayım. Kardeşine ne yaptıysan annen onu hastaneye götürmek zorunda kaldı. Hadi bakayım gir içeri. Meliçi de köpek gibi ölecek mi Mr. McAdory? Minni atılıyor. Sadece dilini ısırmış, ölmeyecek. Peki köpek niye öldü? Onun vakti gelmiş Francis. Ev bomboş. İki yatak odasıyla mutfak arasında gidip geliyorum. Zaten bütün ev iki oda. Babam yine iş arıyor. Annem de Meliçi ile hastanede. Karnım aç. Bir şeyler yemek istiyorum ama buz kutusunda suda yüzen lahana yapraklarından başka bir şey yok. Babam asla suda yüzen bir şey yeme demişti. Çürümüştür. Annemlerin karyolasında uyuyakalmışım. Annem beni sararak uyandırdığında hava karanlık. Kalk, kardeşin uyuyacak. Neredeyse dili kopacakmış, dikiş attılar. Sen öbür odaya git. Babam gelmiş, mutfakta beyaz emaye kupasından koyu çayını içiyor. Beni kucağına alıyor. Baba, bana Coco masalını anlatsana. Çoçulyan, söyle bakayım. Benden sonra tekrar et. Kuhulin, Onun ismini doğru söylersen masalını anlatacağım. Kuhulin. İsmi doğru olarak söylüyorum ve babam masalı anlatmaya başlıyor. Küçükken asıl adı Setanta'ymış. Babam gibi o da İrlanda'da Antrim'de büyümüş. Setanta'nın bir sopası bir de topu varmış. Bir gün topa bir vurmuş, top gitmiş, kocaman bir köpeğin ağzına girmiş ve hayvan boğulmuş. Bu köpek Julian adında bir adamınmış. Julian çok kızmış. Ben şimdi ne yapacağım demiş. Evimi, karımı, 10 tane küçücük çocuğumu, bunca domuzumu, tavuğumu, koyunumu kim koruyacak? Setanta çok üzülmüş ve özür dilemiş. Sonra da senin evini sopamla ve topumla korurum demiş. Adımı da Julian olarak değiştiririm. Julian'ın köpeği. Ve Setanta sözünü tuttu diyor baba masalı bitirirken. Julian'ın evine ve bütün o bölgeyi hatta daha da ötelere kadar uzanan toprakları korudu. Büyük bir kahraman oldu. Babam onun şu Yunanlıların övünüp durdukları Herkül ve Aşil'den de büyük bir kahraman olduğunu söylüyor. Julian, Kral Arthur ve şövalyelerini bile dürüst bir çarpışmada yere sererdi. Ama tabii İngilizler hiçbir zaman dürüst davranmazlar. Bu benim masalım. Babam bunu Meliçi'ye ya da mahalledeki başka çocuklara anlatamaz. Masalı bitirince bana çayından bir yudum veriyor. Çok acı ama olsun, onun kucağında çok mutluyum. Meliçi'nin dili günlerce şiş kalıyor. Konuşmak şöyle dursun, tek bir ses bile çıkaramıyor. Hoş bir ses çıkaracak olsa ya da bir şey isteyecek olsa bile kimsenin onunla uğraşacak hali yok. Çünkü artık evimizde gece yarısı bir meleğin getirdiği 2 bebeğimiz var. Komşular, ay ne güzel oğlanlar diyorlar. Şu kocaman gözlere bakın. Meliçi odanın ortasında ayağa kalkmış, herkese dilini gösteriyor ve ıh diyor. Aa, küçük kardeşinle ilgileniyoruz, görmüyor musun diyor herkes. Meliçi tekrar ağlamaya başlıyor. Ta ki babam gelip başını okşayana kadar. Hadi oğlum, dilini içeri sok ve git Frankie ile oyna. Parkta Meliçi'ye ölen köpeği anlatıyorum. Biri ağzına bir top tıkmış. Meliçi başını sallıyor. Top değil, araba. Bunları söylemeye çalışırken dili acıdığı için yine ağlamaya başlıyor ve konuşamıyor. Konuşamamak çok kötü bir şey. Onu salıncakta itmeme izin vermiyor. Tatarı valide beni öldürecektin. Kendisini Freddy Leibovitz'e ittiriyor ve salıncakta uçarken yüzü gülüyor, mutlu oluyor. Freddy bizden büyük, 7 yaşında bir çocuk. Beni de etmesini istiyor. Hayır, olmaz diyor. Sen kardeşini öldürmeye kalkıştın. Salıncağa tek başıma biniyorum ama sadece ileri geri giderek yerimde sayıyorum. Freddy ile Meliçi'nin bu halime gülmelerine çok öfkeleniyorum. İkisi sıkı fıkı dostlardık. Biri 7 yaşında, diğeri ise sadece 2. Her gün gülüp eğleniyorlar ve Meliçi'nin gülmekten dili iyileşmeye başlıyor. Meliçi güldüğünde küçücük bembeyaz dişlerinin ne kadar güzel olduğunu görebiliyorsunuz. Gözlerinin içi ışıl ışıl olur. Onun da gözleri annem gibi mavi, saçları altın gibi, yanakları da pembe pembe. Benim gözlerim babamınkilere benzemiş, kahverengi, saçlarım siyah, yanaklarımsa aynada bembeyaz görünüyor. Annem Mrs. Leibovitz ise Meliçi'nin dünyanın en mutlu çocuğu olduğunu söylüyor ve diyor ki, Frankie'nin babası gibi gariplikleri var. Bu garipliklerimin ne olduğunu hiç bilmiyorum ama soramıyorum da. Çünkü bu konuşmaları duymamış olmam gerekiyor. Uçsam, uçsam, göklere çıksam, bulutlara yetişsem, bütün dünyayı uçarak gezsem de gece yarısı şu Oliver'la Eugene'in ağladığını bir daha hiç duymasam. Annem her an aç olduklarını söylüyor ve gece yarısı da onlarla birlikte ağlıyor. Onlara süt vermekten, altlarını değiştirmekten bıktığını söylüyor. 4 erkek çocuğa bakmak ona zor geliyor. Bir kızım olsaydı diyor, tek bir kız çocuğu. O bir tanecik kızıma her şeyimi verir, onun için her şeyi yapardım. Yine Meliçi ile parktayız. Ben 4 yaşındayım, o 3. Onu salıncakta itmeme izin veriyor çünkü kendi kendine sallanamıyor ve Freddy Leibovitz ise o saatte okulda. Biz de parkta olmak zorundayız çünkü ikizler uyuyor ve annem çok yorgun olmaktan yakınıyor. Hadi gidip biraz oynayın, ben de kafamı dinleyeyim. Babam yine iş arıyor ve eve geldiğinde viski kokuyor. İrlanda'nın acı tarihi üzerine şarkılar döktürüyor. Annem de İrlanda kıçımı yesin diye ona kızıyor. Babam, çocukların önünde ne güzel konuşuyorsun öyle diyor. Boş ver şimdi güzel konuşmayı. Onlar için bu sofraya konacak yemek lazım. Annem durmadan içki yasağının kaldırıldığı günün kara bir gün olduğunu söylüyor. Çünkü babam bir şişe viski ya da biri için barları süpürmeye, yük taşımaya razı. Bazen eve bedavadan yiyecek getiriyor. Çavdar ekmeği, et, turşu. Yemeği masaya koyuyor. Kendi çay içiyor. Yemek yeminin midesini şoka sokacağından korktuğunu söylüyor. Bizim nasıl bu kadar iştahlı olduğumuza pek şaşıyor. Annem de ömürlerinin yarısını aç geçirdikleri için diyor. Babam bir iş bulduğunda annem çok mutlu oluyor. En sevdiği şarkıyı söylüyor. Herkes anlayabilir neden seni öpmek istediğimi. Elbette öpmek isterim seni. Bu gerçek olabilir mi? Senin gibi biri beni sevebilir mi? Sevebilir mi beni? Babam ilk haftalığını getirdiğinde annem sevincinden havalara uçuyor. Bakkala, çakkala, manavdaki o tatlı İtalyan adama borçlarını ödüyor ve başını dik tutabiliyor. Çünkü hayatta birine borçlu olmaktan daha kötü bir şey olamaz. Neşeyle mutfağı temizliyor, bulaşığı yıkıyor, sofradan kırıntıları özenle topluyor. Buz kutusunu siliyor ve bir başka İtalyan'dan yeni bir buz kalıbı getirtiyor. Bir de tuvalet kağıdı alıyor. Daily News gazetesinin sayfalarından daha iyi diyor. Kıçınız mürekkepten kapkara oluyor. Sonra sobada kovalarla su kaynatıyor. Bütün bir günü kocaman bir leğenin başında çamaşır yıkarak geçiriyor. Gömleklerimiz, çoraplarımız, ikizlerin bezleri, iki kat çarşaf takımımız ve üç havlumuz. Bütün çamaşırları evin arkasındaki ipe asıyor. Biz de tertemiz çamaşırların rüzgarla dans etmesini istiyoruz. Aslında komşuların neyimiz var neyimiz yok bilmesini istemeyiz ama güneşte kurumuş çamaşır kadar güzel bir şey olamaz doğrusu diyor. Babamın haftalığını getirdiği cuma akşamları harika bir hafta sonu geçireceğimizin habercisi. Cumartesi akşamı annem yine sobanın üstünde su kaynatacak, bizi yıkayacak. Babam da kurutacak. Meliçi dönüp ona poposunu gösterecek. Babam da çok şaşırmış gibi yapacak. Hepimiz güleceğiz. Sonra annem kakao yapacak. Geç saatlere kadar babamın anlattığı hikayeleri dinlemek için oturmamıza izin verecekler. Bu hikayelerin hepsi babamın uydurması. Biz sadece ona bir isim veriyoruz. Diyelim ki Mr. McAdore ya da Mr. Leibowitz. Babam hemen ikisini Brezilya'da bir nehirde kürek çekerek Kızılderililerden nasıl kaçtıklarını anlatan bir hikayenin içine sokuveriyor. Kızılderililer yeşil burunlu kahverengi oluyorlar. Böyle gecelerde ertesi sabah kalktığımızda yumurta, süt, kızarmış ekmek ve domatesle kahvaltı edebileceğimizden emin uykuya dalıyoruz. Sonra yemekte patates, bezelye, domuz eti oluyor ve annem şeriye batırılmış kek üzerine kat kat meyve sıralayıp en üstüne de ılık, vanilyalı, nefis bir sos dökerek güzel bir tatlı yapıyor. Babamın hastalığını getirdiği cuma günleri hava güzelse annem bizi parka götürüyor. Minnie McAdore ile bir banka oturuyorlar. Annem Minnie'ye Limerick'teki tipleri anlatıyor. Minnie de anneme Belfast'taki tipleri anlatıyor. İkisi de katıla katıla gülüyorlar. Çünkü İrlanda'nın hem güneyinde hem de kuzeyinde komik tipler var. Sonra birbirlerine acıklı şarkılar öğretiyorlar. Biz de salıncakları ve tahterevalliyi bırakıp onların yanına geliyor, şarkılarına katılıyoruz. Bir gece kampta bir grup genç asker eğlenir sevgililerinden söz eder. Hepsi neşelidir biri dışında. Nedense o neşesiz ve kederlidir. Oğlanlardan biri gel der, katıl bize. Mutlaka senin de bir sevdiğin var. Ama Ned gururla başını sallar. Hayır der, benim sevdiğim iki kişidir. İkisinden de ayrılamam. Çünkü Tanrı'ya emanet olsun biri anam, öteki ise gönlümün eşi, sevdiğimdir. Meliçi bu şarkının sonunda annemin önünde bir referans yaparak elini ona uzatıyor ve Minnie ile annem gözlerinden yaşlar gelene kadar gülüyorlar. Eve döndüğümüzde annem bize reçelli ve tereyağlı ekmek hazırlıyor, çay yapıyor veya yine tereyağlı haşlanmış patates veriyor. Onları tuzlayarak yiyoruz. Babam çayını içiyor, hiçbir şey yemiyor. Annem nasıl hiçbir şey yemeden bütün gün çalışabiliyorsun diyor. Babam çayın yeterli olduğunu söyleyince annem sağlığınla oynuyorsun diye kızıyor. Babam da her zamanki gibi yemek yemenin midesini şoka sokacağını tekrarlıyor. Bazen bize yine hikayeler anlatıyor. Daily News gazetesinden harfler göstererek bir şeyler öğretiyor. Ya da sigarasını terlendirip gözlerini duvara dikiyor, diliyle dudaklarını yalayarak öylece oturuyor. Üçüncü hafta dolduğunda babam artık eve haftalık filan getirmiyor. Cuma akşamı gözlerimiz yolda onu bekliyoruz. Sonunda annem bize çayla kuru ekmek yediriyor. Hava kararıyor. Kulaksı meydanında ışıklar yanıyor. Diğer babalar çoktan evlerine gelmiş, komşular ailece sofralarında yumurtalarını yiyorlar. Çünkü cuma akşamları et yenmiyor. Etraftan gelen konuşma sesleri arasından Bing Crosby'nin Can You Spare a Dime, 10 sent artırabilir misin şarkısı duyuluyor. Biz de ikizlerle oynuyoruz. Annem en sevdiği şarkısını söylemiyor. Mutfak masasına oturuyor. Ben ne yapacağım şimdi diye kendi kendine konuşuyor. Derken geç saatte babam merdivenleri zar zor tırmanıyor. Roddy McCurley şarkısını söyleyerek geliyor. Kapıyı itiyor. Hemen nerede benim aslanlarım, ne de benim savaşçılarım diye bize sesleniyor. Nerede benim askerlerim? Annem çocukları rahat bırak diye azarlıyor onu. Sen viskileri midene indiresin diye aç yattılar zaten. Babam onu aldırmıyor. Yatak odamızın kapısını açıyor ve kalkın çocuklar diyor. Hadi kalkın. İrlanda için canını verene para vereceğim. Kanada ormanlarının derinliklerinde buluştuk. Uçup geldiğimiz yer aydınlık bir ada. Ayak bastığımız yerlerde çok güzel ama yüreğimizi bıraktık sevgili vatanımızda. Kalkın kalkın. Francis, Melchi, Oliver, Eugene. Kızılberililer, gizli örgüt militanları, İRA, hadi. Annem mutfakta tir tir titriyor. Gözleri yaşlı, onları rahat bırak diye yalvarıyor. Aziz Mary, aziz Joseph aşkını, beş parasız geldiğin yetmiyormuş gibi onlarla alay etmeye utanmıyor musun? Sonra yanımıza geliyor ve bizi yatırıyor. Hepsi kalksın, İrlanda'nın kurtuluş günü için hazır olmalarını istiyorum. Bak beni kızdırma diye annem başlıyor. Yoksa kötü olacak. Babam bunun üzerine kasketini çıkarıp yüzünü örtüyor ve ağlamaya başlıyor. Zavallı anacığım, zavallı İrlanda. Bizim halimiz ne olacak böyle? Annem sen kaçığın tekisin diyerek bizi yatağa gönderiyor. Babamın çalıştığı yerde dördüncü cuma gününü doldurduğu sabah annem sabah işe gitmeden onu durduruyor ve akşam eve gelecek misin yoksa yine içmeye mi gideceksin diye soruyor. Babam da bize şöyle bir bakıp anneme çocukların önünde böyle konuşmamalısın der gibi başını sallıyor. Annem ısrarla sana soruyorum diyor. Bu akşam bir lokma yiyebilecek miyiz yoksa yine gece yarısı beş parasız saçma sapan şarkılarını söyleyerek mi döneceksin eve? Babam kasketini takıp ellerini ceplerine sokuyor, içini çekerek tavana bakıyor. Geleceğim dedim ya. O gün akşama doğru annem bizi giydiriyor, ikizleri pusete oturtuyor ve Brooklyn sokaklarında gezmeye çıkıyoruz. Bazen Melichie'yi de pusete oturtuyor. Bana pusete binmek için çok büyük olduğumu söylüyor. Ona yetişmek için koşmaktan bacaklarıma ağrılar girdiğini anlatmaya çalışıyorum ama şarkı söyleyemediği günler anneme ağrıdan filan bahsetmemek gerekiyor aslında. Büyük kapılı bir binanın önüne geliyoruz. Annem bir kulübede oturan adama babamın haftalığını alıp alamayacağını soruyor. Akşam kocam barda parayı bitirmesin diye de açıklamasını yapıyor. Adam başını sallayarak kusura bakma bayan diyor. Eğer böyle bir şey yapmaya kalkışırsak Brooklyn'in yarısı kapıya yığılır. Bütün erkekler içiyor bunu biliyoruz ama işlerine doğru dürüst gelip görevlerini yaptıkları sürece buna karışamayız. Bu sefer karşı kaldırıma geçip beklemeye koyuluyoruz. Annem benim sırtımı duvara yaslayacak şekilde taşa oturtuyor. İkizlerin eline de şekerli su dolu biberonlarını tutuşturuyor. Ama Melici ile ben parayı alana kadar beklemek zorundayız. Ancak ondan sonra İtalyan adama gidip çay, ekmek ve yumurta alabileceğiz. 5:30'da fabrikanın çıkış zili çalar çalmaz başlarında kasketleri ve üzerlerinde önlükleriyle işçiler elleri yüzleri kapkara kapıda toplanıyorlar. Annem bize babamı gözden kaçırmamamızı söylüyor çünkü gözleri karşı kaldırımı seçemeyecek kadar bozuk. Düzinelerce adam kapıya yığılmış. Derken kalabalık hafifliyor. Sadece birkaç kişi kalıyor ve az sonra kulübenin önü boşalıyor. Annem başlıyor ağlamaya. Onu nasıl kaçırdınız? Kör müsünüz? Tekrar kapıya gidip adama acaba içeride biri kalmış olabilir mi diye soruyor. Hayır, hepsi gitti diyor adam. Nasıl oldu da kocanızı göremediniz? Brooklyn'in bitmek tükenmek bilmez uzun sokaklarını tekrar bir uçtan öbür uca yürüyeceğiz. İkizler boş biberonlarını sallayarak ağlıyor. Meliçi de açım diye sızlanıyor. Bekle diyor anne. Babandan parayı alıp güzel bir yemek yiyeceğiz. İtalyan bakkaldan yumurta alacağız. Sobanın üzerinde ekmeğimizi kızartacağız ve üstüne reçel süreceğiz. Evet, evet, sıcacık evimizde güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Atlantik meydanı karanlık ama Long Island tren istasyonu çevresindeki barlar ışıl ışıl. İçeriden gürültüler geliyor. O bar senin, bu bar benim babamı arıyoruz. Annem içeri giriyor. İkizlerle biz dışarıda bekliyoruz. Bazen de beni içeri gönderiyor. Barların içi çok kalabalık. Babamın eve geldiğinde üstüne sinmiş olan koku geliyor burnuma. Bardaki adam, hey ufaklık diyor. Sen burada ne arıyorsun? Barlara girmen yasak, bilmiyor musun? Babamı arıyorum. Burada mı acaba? Ben senin babanı nereden bileyim evlat? Kimmiş senin baban? Adı Melici. Kevin Barry'nin şarkılarını söyler. Melerkey mi? Hayır, Melici. Melici ha? Kevin Barry'nin şarkılarını söylüyor öyle mi? Barmen yüksek sesle çocuklar diye bağırıyor. Melici'yi tanıyor musunuz? Kevin Barry'nin şarkılarını söylermiş. Adamlar başlarını iki yana sallıyorlar. Bir tanesi Michael diye biri vardı diyor. Kevin Barry'nin şarkılarını söylerdi ama savaş yaralarının acısını dindirmek için kendini içkiye vermişti ve öldü. Barmen adama kızıp sana dünya tarihini anlat demedik Pit diye bağırıyor. Sonra bana dönüyor. Hadi bakalım ufaklık. Biz zaten burada kimsenin şarkı söylemesine izin vermeyiz. Başımıza iş açtılar. Hele İrlandalılar. Hem Meriç adını hiç duymadım. Burada öyle biri yok.